Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Cehennem. Yazarı Dan Brown. Özgün adı Inferno. Çevirmeni Petek Demir, İpek Demir. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi. 1. basım Mayıs 2013. ISBN numarası 978-975-21-1683-2. Bu kitap 574 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 30 Temmuz 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Cehennemin kapıları İstanbul'a açılıyor. Diz çök kutsal bilgeliğin yaldızlı müzeyonunda ve kulağını yere daya, dinle suyun şırıltısını. Batık sarayın derinliklerine in. Orada karanlığın içinde bekler kıtonik canavar. Kan kırmızısı sularına gömülmüştür lagünün ki yansıtmaz yıldızları. Anne babama. Teşekkür. Her zamanki gibi öncelikle editörüm ve yakın arkadaşım Jason Kaufman'a kendini işine adayışı ve yeteneği ama en çok da güler yüzlü yaklaşımı için teşekkür ederim. Olağanüstü eşim Blythe'a romanın yazım sürecinde gösterdiği sevgi, sabır ve ayrıca ön editör olarak olağanüstü ön sezileri ve samimiyeti için teşekkür ederim. Yorulmak nedir bilmeyen ajanım ve güvenilir dostum Hayde Lange'ye birçok ülkede tahmin edemeyeceğim kadar çok konuda ustalıkla yürüttüğü görüşmeler için teşekkür ederim. Yeteneği ve enerjisi için sonsuza dek minnettarım. Double Day'deki tüm ekibe coşkuları, yaratıcılıkları ve tüm kitaplarım için gösterdikleri çabalar için teşekkür ederim. Susan Hertz'e bu kadar çok şapka giydiği ve onları böylesine iyi taşıdığı için, Bill Thomas'a, Michael Windsor'a, Judy Jacoby'e, Joe Gallagher'a, Bob Bloom'a, Nora Richard'a, Beth Meister'a, Maria Carella'ya ve sonsuz desteği için Sonny Mehta'ya, Tony Chirico'ya, Kathy Traeger'a, Anne Mesite'ye ve Marcus Dole'ye teşekkür ederim. Ayrıca Random House satış bölümündeki muhteşem insanlara teşekkür ederim. Bilge danışmanı Michael Ruddle'a küçük veya büyük her konudaki ön sözleri ve dostluğu için teşekkür ederim. Yeri doldurulamaz asistanım Susan Morehouse'a zarafeti ve enerjisi için teşekkür ederim. O olmasaydı her şey kaosa dönüşürdü. Transworld'deki tüm dostlarıma, özellikle de yaratıcılığı, desteği ve neşesi için Bill Scott Care, liderliği için Gail Rybak'a teşekkür ederim. İtalyan yayıncım Mondadori'ye, özellikle Ricky Cavallero, Piera Cuzzani, Giovanni Dutto, Antonio Franchini ve Claudia Sheu'ya teşekkür ederim. Türk yayıncım Altın Kitaplar'a, özellikle Oya Alpar, Erden Heper ve Batu Bozkurt'a bu kitapta geçen yerlerle ilgili sağladıkları özel hizmetlerden ötürü teşekkür ederim. Dünyanın dört bir tarafındaki yayıncılarıma tutkuları, yoğun çalışmaları ve bağlılıkları için teşekkür ederim. Bizimle Floransa'da bu kadar çok zaman geçirdiği ve şehrin sanatına, mimarisine hayat getirdiği için Doktor Marta Alvarez Gonzalez'e teşekkür ederim. İtalya gezimizi zenginleştirmek adına tüm yaptıkları için eşsiz Maurizio Pimponi'ye teşekkür ederim. Floransa ve Venedik'te bana zaman ayırarak uzmanlıklarını paylaşan tüm tarihçilere, rehberlere ve uzmanlara, Biblioteca Medicea, Lorenziana'dan Giovanni Rao ve Eugenia Antonucci'ye, Palazzo Vecchio'dan Serena Pini ve personeline, Uffizi Galerisi'nden Giovanni Giusti'ye, Vaftizhane ve Il Duomo'dan Barbara Fedeli'ye, San Marco Basilikası'ndan Ettore Vito ve Massimo Bisson'a, Dükalar Sarayı'ndan Giorgio Tagliaferro'ya, tüm Venedik için Isabella di Leonardo, Elizabeth Carol Consabari ve Elena Svaldus'a, Biblioteca Nazionale Merciana'dan Annalisa Bruni ve personeline, ayrıca yukarıdaki listeye eklemeyi unuttuğum birçok kişiye en içten teşekkürlerimi sunarım. Sanford J. Greenberger Associates'ten Rachel Dillon Fried ve Stephanie Delman'a burada ve yurt dışında yaptıkları her şey için teşekkür ederim. İstisnai beyinler Dr. George Abraham, Dr. John Traynor ve Dr. Bob Helm'e bilimsel uzman görüşleri için teşekkür ederim. Yazım sürecinde fikirlerini sunan ilk okuyucularım Greg Brown, Dick ve Connie Brown, Rebecca Kaufman, Jerry ve Olivia Kaufman ve John Chaffee'ye teşekkür ederim. Web dahisi Alex Cannon'a Sunborn Media Factory'deki ekiple birlikte internet dünyasında harıl harıl çalıştığı için teşekkür ederim. Bu kitabın son bölümlerini yazarken bana Green Gables'ta sessiz bir sığınak sağladıkları için Jude ve Kathy Gregg'e teşekkür ederim. Mükemmel internet kaynakları Princeton Danta Project'e, Columbia Üniversitesi Digital Dante'ye ve World of Dante'ye teşekkür ederim. Cehennemin en karanlık yerleri buhran zamanlarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır. Gerçekler. Bu romanda bahsi geçen tüm sanat ve edebiyat eserleriyle bilim ve tarih gerçektir. Konsorsiyum 7 farklı ülkede şubeleri bulunan özel bir kuruluştur. Güvenlik ve mahremiyetini korumak için ismi değiştirilmiştir. Cehennem Dante Alighieri'nin epik şiiri İlahi Komedya'da betimlenen yeraltı dünyasıdır. Eserde cehennem, gölge denilen varlıkların yani yaşamla ölüm arasındaki bedensiz vücutların bulunduğu çok ayrıntılı bir dünya olarak tasvir edilir. Ön söz. Ben gölgeyim, acılar kentinden kaçarım, sonsuz kederin içinden uçarım. Arno Nehri kıyısında nefes nefese sürünüyorum. Via dei Castellani'ye doğru sola dönüyor, kuzeye yöneliyor, Uffizi'nin gölgelerinde koşturuyorum. Hala peşimden geliyorlar. Şimdi tükenmez bir kararlılıkla avlanırken ayak sesleri daha da yükseliyor. Yıllarca peşimi bırakmadılar. Onların bu ısrarcılığı yer altında kalmama, Araf'ta yaşamama, hıtonik bir canavar gibi toprağın altında çabalamama sebep oldu. Ben gölgeyim. Burada yerin üstünde gözlerimi kuzeye dikiyor ama doğruca kurtuluşa giden yolu bulamıyorum. Çünkü Apennin dağları şafağın ilk ışıklarını karartıyor. Mazgal siperli kulesi ve tek kollu bir saati bulunan meydanı geçiyorum. Sabahın erken saatlerinde nefesleri lambre d'otto ve fırınlanmış zeytin kokan sokak satıcılarının arasından Piazza di San Firenze'ye kıvrılıyorum. Dipnot lambre d'otto büyükbaş hayvanların işkembesinden yapılan bir İtalyan yemeği. Barcello'ya gelmeden karşıya geçerek Badia Kulesi'ne doğru batıya yöneliyor ve merdivenlerin dibindeki demir kapıyla karşılaşıyorum. Burada tüm tereddütler geride bırakılmalı. Kapı kolunu çeviriyor ve dönüşü olmadığını bildiğim pasaja adımımı atıyorum. Kurşun gibi ağır bacaklarımı dar merdivenlerden yukarı çıkmaya zorluyorum. Yıpranmış çukurlu yumuşak mermer basamaklardan yukarı gökyüzüne doğru dönerek çıkıyorum. Sesler aşağıdan yankılanıyor, arıyorlar. Durup dinlenmeden peşimdeler, yaklaşıyorlar. Neyin yaklaştığını da, onlara ne yaptığımı da anlamıyorlar. Nankör dünya. Ben tırmanırken görüntüler belirginleşiyor. Şehvetli bedenler kızgın yağmurda kıvranıyor. Aç gözlü ruhlar dışkı içinde yüzüyor. Hainler şeytanın buzlu ellerinde donuyor. Son basamakları sendeleyerek çıkıp yukarıya vardığımda sabahın nemli havasında neredeyse öleceğim. Başımın hizasındaki duvara doğru koşuyor, aralıklardan dışarı bakıyorum. Çok aşağılarda beni sürgün edenlerden yaptığım kendi mabedim, o kutsanmış şehir var. Ardımdan yaklaşan sesler bağırıyor. Senin yaptığın delilik! Delilik deliliği körükler. Tanrı aşkına diye sesleniyorlar, nereye sakladığını bize söyle. Ben de tam olarak Tanrı aşkına söylemeyeceğim. Şimdi sırtımı soğuk taşa vermiş, köşeye sıkıştırılmış öylece duruyorum. Bakışlarını yeşil gözlerime dikmişler, ifadeleri sertleşiyor. Artık aldatıcı değil, tehdit ediciler. Biliyorsun, kendi yöntemlerimiz var. Yerini söylemen için seni zorlayabiliriz. Ben de bu yüzden cennete giden yolu yarıya kadar tırmandım. Sonra bir anda arkamı dönüp uzanıyor, yüksek çıkıntıya parmaklarımla tutunuyor, kendimi yukarı çekiyor, dizlerime dayanıyor ve ayağa kalkıyorum. Uçurumun başında dengesizce duruyorum. Boşlukta rehberim ol sevgili Vergilius. Ayaklarımdan yakalamak için şaşkınlık içinde ileri atılıyorlar. Ancak dengemi bozup beni düşürmekten de korkuyorlar. Şimdi çaresizlik içinde yalvarıyorlar ama arkamı döndüm. Yapmam gerekeni biliyorum. Aşağılarda baş döndürecek kadar aşağılardaki kırmızı tuğla çatılar bir alev denizi gibi yayılmış. Bir zamanlar devlerin gürlediği toprakları aydınlatıyor. Giotto, Donatello, Brunelleschi, Michelangelo, Botticelli. Ayak parmaklarımı iyice kenara getiriyorum. İn aşağı diye bağırıyorlar. Henüz çok geç değil. Sizi cahiller, geleceği görmüyor musunuz? Yaratımın ihtişamını anlamıyor musunuz? Peki ya gerekliliğini? Bu son fedakarlığı severek yapacağım ve aradığınız şeyi bulma ümidinizi yok edeceğim. Asla zamanında bulamayacaksınız. Parke taşlı meydan onlarca metre aşağıdaki sessiz bir vaha gibi beni çağırıyor. Daha fazla zamana nasıl da ihtiyacım var. Ama zaman geniş servetimin bile satın alamayacağı bir şey. Bu son saniyelerde meydana bakıyor ve beni şaşırtan bir manzarayla karşılaşıyorum. Yüzünü görüyorum. Bana karanlığın içinden bakıyorsun. Gözlerin kederli ama başardığım şey sebebiyle bakışlarında bir saygı seziyorum. Başka seçeneğim olmadığını anlıyorsun. İnsanlık aşkına başyapıtımı korumalıyım. Şimdi bile büyüyor, bekliyor, yıldızları yansıtmayan lagünün kan kırmızı sularının altında kaynıyor. Gözlerimi seninkilerden ayırıyor ve ufku seyre dalıyorum. Bu ağır yüklü dünyanın üstünde son kez yakarıyorum. Sevgili Tanrım, dünyanın beni günahkar bir canavar olarak değil, bir kurtarıcı olarak hatırlaması için dua ediyorum. Öyle olduğumu biliyorsun. Ardımda bıraktığım hediyeyi insanlığın anlaması için dua ediyorum. Hediyem gelecektir, hediyem kurtuluştur, hediyem cehennemdir. Bundan sonra fısıltıyla amin diyerek boşluğa son adımımı atıyorum. 1. Bölüm. Hatıralar dipsiz bir kuyunun karanlığından yüzeye çıkan kabarcıklar gibi yavaşça canlandı. Peçeli bir kadın. Robert Langdon kan kırmızısı suların köpürerek aktığı bir nehrin karşı kıyısından ona baktı. Kadın kıyının uzak bir yerinde örtüsünün altına gizlenmiş yüzü ve vakur tavırlarıyla karşısında kıpırdamadan duruyordu. Elinde ayağının dibindeki ceset denizinin onuruna kaldırdığı mavi bir taynaya benzi tutuyordu. Her yerde ölüm kokusu vardı. Kadın ara diye fısıldadı, bulacaksın. Langdon kadın sanki bu sözleri kafasının içinde söylüyormuş gibi duydu. Kimsin sen diye bağırdı ama sesi çıkmadı. Kadın zaman daralıyor diye fısıldadı. Ara ve bul. Langdon nehre doğru bir adım attı ama suyun dibi görünmeyecek kadar derin ve kan kırmızısı olduğunu gördü. Bakışlarını yeniden kadına çevirdiğinde ayaklarının altındaki cesetlerin iki katına çıkmış olduğunu fark etti. Şimdi yüzlercesi vardı, belki de binlercesi. Bazıları hala hayattaydı. Acıyla kıvranıyor, akla gelmeyecek ecellerle ölüyorlardı. Ateşlerde yanıyor, dışkının içine gömülüyor, birbirlerini yiyorlardı. Langdon karşı kıyıdan gelen acı dolu feryatları duyabiliyordu. Kadın sanki yardım ister gibi narin ellerini uzatarak ona doğru yaklaştı. ''Langdon kimsin sen?'' diye bağırdı. Kadın bunun karşılığında uzanıp yavaşça peçesini kaldırdı. Çarpıcı derecede güzel olmasına rağmen Langdon'ın tahmin ettiğinden daha yaşlıydı. 60'larında olabilirdi. Tıpkı zamansız bir heykel gibi vakur ve güçlüydü. Sert bir çene yapısı, anlamlı gözleri, omuzlarına bukleler halinde dökülen uzun gümüş grisi saçları vardı. Boynunda lacivert renkli bir nazarlık taşıyordu. Sütuna sarılmış tek bir yılan. Langdon kadını tanıdığını hissetti. Ona güvendiğini. Ama nasıl? Neden? Şimdi kadın yerden tepe takla çıkarak kıvranan bir çift bacağı işaret ediyordu. Beline kadar baş aşağı gömüldüğü anlaşılan zavallı bir ruha ait olmalıydı. Adamın solgun uyluğunda çamurla yazılmış tek bir harf vardı. R. R mi diye düşündü. Emin olamıyordu. Robert'taki gibi mi? Bu ben miyim? Kadının yüzünden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Ara ve bul diye yineledi. Kadın birdenbire beyaz bir ışık yaymaya başladı. Gittikçe parlaklaşıyordu. Tüm vücudu sarsılarak titreşti ve sonra şiddetli bir patlamayla binlerce ışık parçasına ayrıldı. Langdon haykırarak uyandı. O da aydınlıktı, yalnızdı. Havada keskin bir ilaç kokusu vardı ve bir yerlerdeki makine kalbinin ritmiyle bipliyordu. Langdon sağ kolunu hareket ettirmeye çalıştı ama derin bir sancı ona engel oldu. Bakışlarını indirdiğinde koluna serum bağlandığını fark etti. Nabzı hızlanınca makineler de daha hızlı biplemeye başladı. Neredeyim? Ne oldu? Başının arkası korkunç bir ağrıyla zonkluyordu. Baş ağrısının kaynağını bulmak için dikkatlice uzanıp tepesine dokundu. Keçeleşmiş saçlarının dibinde kurumuş kanla kaplı yaklaşık bir düzine dikiş kabarıklar halinde eline geldi. Geçirdiği kazayı hatırlamak için gözlerini kapattı. Hiçbir şey, tam bir hiçlik. Düşün, sadece karanlık. Langdon'ın hızlanan kalp monitörünün harekete geçirdiği doktor üniformalı bir adam telaşla içeri girdi. Gür bir sakalı, pos bıyığı ve kalın kaşlarının altında derin ve şefkatli bakan gözleri vardı. Langdon ne oldu diye bildi, kaza mı geçirdim? Sakallı adam parmağını dudağına götürdü ve aceleyle dışarı çıkıp koridordan birine seslendi. Langdon başını çevirdi ama bu hareketi tüm kafatasına yayılan bir ağrıyı tetikledi. Derin nefesler alarak ağrının geçmesini bekledi. Sonra çok yavaş ve sistemli bir şekilde içinde bulunduğu steril ortamı inceledi. Hastane odasında tek yatak vardı, çiçek yoktu, kart yoktu. Eşyaları şeffaf bir plastik torba içinde yanındaki tezgahın üstüne konmuştu. Her yerinde kan vardı. Tanrım, çok kötüydü herhalde. Daha sonra başını yavaşça yatağının yan tarafındaki pencereye çevirdi. Dışarısı karanlıktı, geceydi. Camda tek görebildiği kendi yansımasıydı. Kül rengi bir yabancı, solgun ve yorgun, tüplere ve kablolara bağlanmış, tıbbi cihazlarla çevrelenmiş. Koridordaki ses yaklaşınca bakışlarını odaya çevirdi. Doktor yanında bir kadınla dönmüştü. Kadın 30'lu yaşlarının başındaydı. Üzerinde mavi doktor üniforması vardı. Sarı saçlarını yürürken arkasında sallanan bir at kuyruğu şeklinde toplamıştı. İçeri girerken Langdon'a gülümseyerek "Ben Doktor Sienna Brooks," dedi. "Bu gece Doktor Marconi ile birlikte çalışıyorum." Langdon hafifçe başını evet anlamında salladı. Uzun boylu ve çevik bir kadın olan Doktor Brooks bir atlet gibi kendinden emin adımlarla yürüyordu. Üzerindeki biçimsiz üniforma ince bedeninin zarafetini saklayamıyordu. Langdon'ın görebildiği kadarıyla yüzünde makyaj olmamasına rağmen cildi dudağının üstündeki minik ben dışında pürüzsüzdü. Açık kahverengi gözleri, kendi yaşındaki birinin nadiren karşılaşabileceği derin bir tecrübe edinmiş gibi alışılmışın dışında etkileyiciydi. Yanına otururken, "Doktor Marconi İngilizceyi pek konuşamaz," dedi. "Kabul formunuzu benim doldurmamı istedi." Yeniden gülümsedi. Langdon hırıltılı bir sesle "Teşekkürler," dedi. Doktor Brooks bir iş kadını edasıyla "Pekala," dedi. "İsminiz nedir?" Biraz düşündü. "Robert Langdon." Doktor Brooks Langdon'ın gözüne ışıklı kalemini tuttu. "Mesleğiniz?" Langdon bu bilgiyi daha yavaş hatırladı. "Öğretim üyesi, sanat tarihi ve simge bilim, Harvard Üniversitesi." Doktor Brooks şaşkınlıkla bakarken ışığı indirdi. Kalın kaşlı doktor da onun kadar şaşkın görünüyordu. "Siz Amerikalı mısınız?" Langdon Doktor Brooks'a anlam veremeyen gözlerle baktı. "Sadece," Brooks tereddüt etti. "Bu akşam geldiğinizde üstünüzde kimlik yoktu. Harris tweed ceket ve Somerset mokasenler giyiyordunuz. Bu yüzden İngiliz olduğunuzu düşündük." Langdon bir kez daha "Amerikalıyım" diyerek durumunu açıklamaya çalıştı. Kıyafet seçimine yorum getiremeyecek kadar yorgundu. "Ağrınız var mı?" Langdon "Başım," diyerek cevap verdi. Işıklı kalem zonklayan başının ağrısını daha da arttırmıştı. Neyse ki doktor onu artık cebine atmış, Langdon'ın bileğinden nabzını ölçüyordu. "Doktor Brooks, haykırarak uyandınız," dedi. "Sebebini hatırlıyor musunuz?" Langdon yeniden etrafı kıvranan vücutlarla çevrilmiş peçeli kadının tuhaf görüntüsünü hatırladı. "Ara, bulacaksın." "Kabus görüyordum." "Neyle ilgili?" Langdon gördüklerini anlattı. Defterine not alırken Doktor Brooks'un ifadesi hiç değişmedi. Böyle korkutucu rüyalara neyin sebep olabileceği hakkında bir fikriniz var mı? Langdon hafızasını yoklayıp başını iki yana sallayınca bu hareketinin karşılığı yine zonklama oldu. Genç doktor yazmaya devam ederken, "Pekala Bay Langdon," dedi. "Size birkaç rutin sorum olacak. Hangi gündeyiz?" Langdon biraz düşündü. "Cumartesi. Günün erken saatlerinde kampusta yürüdüğümü hatırlıyorum. Akşamüstü derslerine gidiyordum. Sonra?"
"Son hatırladığım şey bu. Düştün mü?"
"O konuya geleceğiz. Nerede olduğunuzu biliyor musunuz?" Langdon bir tahmin yürüttü. "Massachusetts Hastanesi mi?" Doktor Brooks başka bir not aldı. "Aramamızı istediğiniz biri var mı? Eşiniz, çocuklarınız?" Langdon alışkın olduğu üzere "kimse yok" diye cevap verdi. Seçmiş olduğu bekar hayatının ona sağladığı yalnızlık ve özgürlüğün keyfi tartışma götürmezdi. Ama itiraf etmeliydi ki içinde bulunduğu durumda yanında tanıdık bir yüzün olmasını tercih ederdi.
"Arayabileceğim bazı iş arkadaşlarım var ama iyiyim."
Genç doktor not almayı bitirdikten sonra daha yaşlı olan Doktor Marconi yaklaştı. Kalın kaşlarını düzelterek cebinden küçük bir ses kayıt cihazı çıkarıp Doktor Brooks'a gösterdi. O da başını anladığını belli eder şekilde sallayıp yeniden hastasına döndü.
"Bay Langdon, bu akşam geldiğinizde üst üste aynı şeyi mırıldandınız."
Dijital kayıt cihazının düğmesine basan Doktor Marconi'ye bir göz attı. Kayıt çalmaya başladığında Langdon aynı sözleri tekrarlayan kendi hırıltılı sesini duydu.
We sorry.
Dipnot, kitabın ilerleyen bölümlerinde söz konusu ifadeyle ilgili bir kelime oyunu olduğundan İngilizceden çevrilmeyerek olduğu gibi bırakılmıştır. Genç kadın, "Bana sanki very sorry diyormuşsunuz gibi geldi," dedi. Dipnot, çok üzgünüm. Langdon da onunla aynı fikirdeydi ama hiçbir şey hatırlamıyordu. De Brooks gözlerini huzurunu kaçıracak şekilde Langdon'a dikti.
"Bunu neden söylediğinize dair bir fikriniz var mı? Bir şeye mi üzülüyorsunuz?"
Langdon zihninin karanlık köşelerini yoklarken yeniden peçeli kadını gördü. Etrafı cesetlerle çevrili kan kırmızısı bir nehrin kıyısında duruyordu. Ölüm kokusu geri gelmişti. Langdon birden içgüdüsel bir tehlike sezinledi. Sadece kendisi için değil, herkes için. Kalp monitörünün biplemesi hızlandı, kasları gerildi ve yatağında doğrulmaya çalıştı. Hemen Langdon'ın göğsüne elini koyan Doktor Brooks onu yerine yatırdı. Yanındaki tezgaha doğru yürüyüp bir şeyler hazırlayan sakallı doktora şöyle bir baktı. Doktor Brooks Langdon'ın üzerine eğilerek fısıldadı.
"Bay Langdon, beyin sarsıntısı geçirenlerde endişe sık rastlanan bir durumdur ama nabzınızın hızlanmaması gerekiyor. Hareket etmeyin, heyecanlanmayın. Yatıp istirahat edin, iyileşeceksiniz. Hafızanız zamanla tazelenecek."
Geri gelen sakallı doktor elindeki şırıngayı Doktor Brooks'a uzattı. O da Langdon'ın serumuna enjekte etti.
"Sizi yatıştıracak hafif bir sakinleştirici," diyerek açıkladı. "Ağrınıza da iyi gelecek."
Gitmek üzere ayağa kalktı.
"İyileşeceksiniz Bay Langdon, siz uyuyun. Bir şeye ihtiyacınız olursa yatağınızın yanındaki düğmeye basın."
Işığı kapatıp sakallı doktorla birlikte dışarı çıktı. Karanlıkta yatan Langdon ilacın sistemine hemen yayılarak vücudunu içinden çıktığı o derin kuyuya sürüklediğini hissetti. Gözlerini odanın karanlığında açık tutarak bu hisle mücadele etti. Doğrulmaya çalıştı ama bedeni adeta taş kesmişti. Dalmadan önce kendini pencereye bakarken buldu. Işıklar kapalıydı ve karanlık camdaki kendi görüntüsü yavaş yavaş yok olurken yerini uzaktaki ışıklı şehir manzarasına bırakıyordu. Şimdi Langdon'ın görüş alanında kuleler ve kubbelerin arasında görkemli cephesi olan tek bir yapı görünüyordu. Bu muazzam taş kalenin yukarı doğru yükselip dışa doğru çıkıntı yapan 90 metrelik kulesinin mazgallı siperleri göze çarpıyordu. Başı ağrıdan patlayacakmış gibi olan Langdon yatağında doğruldu. Zonklamayla mücadele ederken bakışlarını kuleye çevirdi. Bu ortaçağ yapısını iyi tanıyordu. Dünyada bir eşi yoktu. Ne yazık ki aynı zamanda Massachusetts'ten 6500 kilometre uzaktaydı. Langdon'ın penceresinin dışında Via Torregalli'nin gölgeleri arasına saklanmış güçlü yapılı bir kadın BMW motosikletinden çevik hareketlerle indi ve avının peşindeki bir panter gibi ilerledi. Delici bakışları ve kirpi gibi saçları vardı. Üzerine giydiği siyah deri motosiklet ceketinin yakasını yukarı kaldırmıştı. Susturuculu silahını kontrol etti ve başını kaldırıp Robert Langdon'ın ışıklarının kapandığı pencereye baktı. Akşamın erken saatlerindeki görevi inanılmaz derecede ters gitmişti. Tek bir kumrunun ötüşüyle her şey değişti. Şimdi ise bu işi düzeltmeye gelmişti. Birinci ayrımın sonu, sayfa 25.